Ayrım 11.
Beni üst teğmenlikten atsanız bile üzülmem. Aranızda er olarak da kalsam sevinirim. Şimdi eriniz de yok üstelik. Nemeçek hasta. Tek bir eriniz var, o da Yanon'un köpeği. Ama o ne de olsa köpek. Oysa ben bir çocuğum hiç olmazsa. Beni son bir kez daha bağışlar, yine aranıza alırsanız yanınıza koşup savaşta sizlerle omuz omuza çarpışacak, kendime düşen görevi yapacağım. Böylece bütün suçumu da bağışlatmış olacağım. Şimdi son bir dileğim daha var. Gelip gelmeyeceğimi bizim Mari aracılığıyla bana bildir. Gel dersen hemen şimdi bile gelirim. Mari bu mektupla arsada senin yanındayken ben de burada Pal Sokağı 5 numaralı evin altına durmuş seni bekliyorum. Dostun Gerep. Boka mektubu okuyup bitirdiğinde her şeyin farkındaydı artık. Gerep gerçeği yazmış, aralarına alınmayı hak edecek kadar da düzelmişti. Boka el edip emir subayı Kolna'yı çağırdı. Generalin yanına borusunu çalın. Mari sordu. Mektuba ne karşılık veriyorsunuz efendim? Biraz bekleyin Mari dedi general. Emir veriyormuş gibi bir sesle. Boru çalındı. Küçük borazanın tiz sesi ortalığı çınlatırken çocuklar odun yığınlarının üzerinden inmeye başladılar. Neyin sesiydi bu acaba? Boru onları generalin yanına neden çağırıyordu? Boka'nın olduğu yerde sakin durduğunu görünce daha bir güvenle ilerlediler. Çok geçmeden bütün ordu generalin karşısına yer almıştı bile. Mektubu yüksek sese bir kez daha okuyan Boka sordu. Aramıza alalım mı onu yeniden? Çocuklar iyi kalpliydiler doğrusu. Hep bir ağızdan evet, evet diye karşılık verdiler. Boka hizmetçiden yana döndü. Söyleyin ona gelsin dedi. Mektubun karşılığı budur. Mari bütün bunlara, bu orduya, bu kırmızı yeşil keplere, bu silahlara şaşıp kalmıştı. Fırladığı gibi çıktı gitti kapıdan. Yalnız başlarına kalınca seslendi Boka. Richter der sıradan çıktı, general emrini verdi. Gerebi senin yanına vereceğim. Sen sorumlusun ondan. Sana kuşku veren bir davranışı olursa hemen yakalar, kulübeye tıkarsın. Sanmam ki böyle bir şey olsun. Ama yine de dikkatli davranmalıyız. Ötekilerden yana döndü. Rahat diye bağırdı. Mektuptan da anlaşıldığı gibi savaş bugün değil. Bugün için tasarladığımız her şey yarına kalacak. Onlar savaş planlarını değiştirmediklerine göre bizde de her şey eskisi gibi kalabilir. Tam konuşmasını sona erdireceği sırada az önce hizmetçi kızın çıkıp gittiği ve daha kimsenin kilitlemediği kapıya şöyle bir itiliverdi ve Gerep içeri süzüldü. Yüzü sevinçten aydınlanmıştı, çok mutluydu. Cennet kapısından içeri giriyordu sanki. Orduyu toplanmış görünce ciddileşiverdi birden. Boka'nın yanına yaklaştı, elini kepine götürdü. Herkes durmuş onu izliyordu. Onun başında da Park Sokağı çocuklarının kırmızı yeşil kepinden vardı. Geldim generalim diyerek selam verdi. Güzel dedi Boka. Şimdilik seni Richter'in yanına veriyorum. Er olarak çalışacaksın Gerep. Savaş günü seni izleyeceğim. Sicilin el verirse rütbeni geri alabilirsin o zaman. Ordu saflarına doğru döndü. Gerebe ve işlediği suça ilişkin tek sözcük bile söylemek yok. Tamam mı? Kesinlikle yasaklıyorum bunu. Gerep hatasını düzeltmek istiyor. Biz de suçunu bağışlıyoruz. Onu tek bir sözle bile incitmesin kimse. Kusurunu yüzüne vurmasın. Bu konunun ele alınıp tartışılması da yasaktır. Bu iş kapanmıştır artık. Derin bir sessizlik kapladı ortalığı. Şu Boka yok mu? Ne de olsa akıllı çocuk. General olmaya en çok yakışanımız odur. En değerlimiz de o, diye düşündü çocuklar kendi kendilerine. Çok geçmeden Richter, Gerebi yarınki savaşta görevinin ne olacağını anlatmaya koyuldu. Boka Çele ile konuşuyordu bu sırada. Onlar kendi aralarında konuşup dururlarken tahta perdenin üzerine atta biner gibi oturmuş olan gözcü dışarı sarkan bacağını birden içeri çekti. Yüzü dehşet içinde kekeledi. Generalim, düşman geliyor. Şimşek gibi fırlayan Boka kapıyı sürmeledi. Bütün çocuklar Richter'in yanında duran Gerebe diktiler gözlerini. Gereb'in yüzü ölü gibi sapsarı kesilmişti. Boka öfkeden çıldıracak gibiydi. Demek yalan söyledin sen. Yine yalan söyledin. Gerep şaşkına dönmüştü. Bir karşılık veremiyordu. Richter kolundan hırsla yakaladı Gerebi. boka çıkıştı. Bu ne bu? Ha, bu ne? Gerep zar zor bir şeyler kekeledi. Belki de ağaçta olduğumun farkına vardılar. Bizi yanıltmak istediler. Sokağı gözetleyen gözcü tahta perdeden aşağı atladı. Silahını aldı. Sıradakilerin arasına girdi. Kızıl gömlekliler geliyor. Boka gidip kapıyı açtı, dışarı çıktı. Gerçekten de kızıl gömlekliler geliyordu işte. Ama yalnız 3 kişiydiler. Gelenler pastor kardeşler ile Sebeniç'ti. Boka'yı gören Sebeniç ceketinin altından beyaz bir bayrak çıkardı. Boka'ya doğru salladı, uzaktan seslenerek "Biz elçiyiz" dedi. Boka arsaya döndü. Gerep'ten haksız yere kuşkulandığı için utanç duymuştu. Richter'e "Bırak onu" dedi. "Gelenler beyaz bayraklı elçilermiş. Bizi hoş gör Gerep." Zavallı Gerep rahat bir soluk aldı. Hiç suçu yoktu ama az kalsın gürültüye gidiyordu. Bu arada gözcü de ağzını payını aldı Boka'dan. "Sen de ateşi görmeden paçaları sıvama öyle. Korkak herif sen de." Sonra şöyle buyurdu. "Hepiniz geriye, odun istiflerinin arasına. Burada ben, Çeli, bir de Kolnay kalacağız. Marş marş." Ordu Gerep'le birlikte odun istiflerinin ardında yok oldu. Elçiler kapıya dayandığında son kırmızı yeşil kep de yok olmuştu ortadan. Emir subayı kapıyı açtı. Elçiler içeri girdiler. Üçünün de üzerinde kızıl gömlekler, kızıl kepler vardı. Silahsızdılar. Sebeniç beyaz bayrağı sallıyordu. Boka böyle durumlarda nasıl davranılacağını bilirdi. Mızrağını tahta perdeye dayadı. Şimdi o da silahsızdı işte. Kolnay ile Çele de ona uydular. Kolnay daha da ileri gidip borazanını yere bıraktı. Pastörlerin büyüğü bir iki adım ilerledi. "Sayın komutanla mı görüşüyorum acaba?" "Evet, general kendileridir" dedi Çele. "Biz elçi olarak geliyoruz" dedi pastör. "Topluluğun başkanı benim. Baş komutanımız French Arch adına size savaş ilan etmeye geldik." Komutanın adını anarken esas duruma geçip selam verdi. Boka ile adamları da ellerini keplerine götürdüler. Pastör sözünü sürdürdü. "Düşmana baskın yapmak niyetinde değiliz. Biz buraya saat tam 2:30'da geleceğiz. Amacımız bunu söylemekti. Şimdi vereceğiniz karşılığı bekliyoruz." Boka çok önemli bir anı yaşadıklarının farkındaydı. Karşılık verirken sesi titriyordu. "Savaş isteğinizi kabul ediyoruz ama üzerinde anlaşmamız gereken bazı noktalar var. Aramızda dalaşma çıksın istemiyorum." "Onu biz de istemiyoruz" dedi elçi pastör. Her zamanki alışkanlığına uyup başını önüne eğdi. Boka isteklerini açıkladı. "Ben yalnızca 3 tür çarpışma uygulanmasını istiyorum. Kum bombaları, kurallara uygun güreş, 3. olarak da mızrakla düello. Kuralları biliyorsunuz değil mi?" "Biliyoruz. Her iki omuzu yere gelen yenilmiş sayılır. Güreşi bırakır ama öbür 2 türde savaşabilir. Anlaştık mı?" "Evet." "Mızraklı karşılaşmalarda karşılıklı vuruşmak da mızrak saplamak da yasaktır. Yalnız eskirme izin var." "Tamam." "İki kişi birden tek bir kişiye saldıramaz. Ama birlikler karşılıklı çatışmaya geçebilirler. Kabul ediyor musunuz?" "Ediyoruz." "Öyleyse benim başka söyleyeceğim yok." Elçilere selam verdi. Elçiler de karşıladılar selamını. Pastör yeniden söze başladı. "Soracağım bir şey daha var. Komutanımız bizi Nemeçek'in sağlık durumunu sormakla da görevlendirdi. Duyduğumuza göre hastaymış. Gerçekten hastaysa kendisini bir yoklamak isteriz. Çünkü geçenlerde kampımıza girip çok yürekli ve korkusuz bir girişimi göze alabildi. Böyle bir düşmana saygı duyarız." Nemeçek Rakoş sokağında 3 numaralı evde oturuyor. Ağır hasta. Bu sözler üzerine sessizce saygı selamına geçtiler. Sebeniç bayrağı yeniden yükseltti. Pastör marş komutuna verdi. Elçiler kapıdan çıktılar. Sokağa çıkınca toplan borusunu duydular. General olup biteni çocuklara anlatmak üzere ordusunu topluyordu. Kızıl gömleklerin elçileri acele Rakoş sokağına yürüdüler. Kapının önünde küçük bir kız duruyordu. "Burada Nemeçek adında biri oturuyor mu?" "Evet" diyen kız elçileri Nemeçek'in oturduğu yoksulca evin alt katına götürdü. Evin kapısının yanındaki mavi boyalı maden plaka üzerinde Andraş Nemetçek, terzi diye yazılıydı. İçeri girdiler. Selam verip neden geldiklerini söylediler. Nemetçek'in annesi ufak tefek sarışın bir kadındı. Oğluna çok benziyordu. Daha doğrusu oğlu ona çok benziyordu. Elçileri Er Nemetçek'in yattığı odaya götürdü. Sebeniç burada da kaldırdı beyaz bayrağı. Pastör bir adım ilerledi. Frenç Atış selam söyledi sana. Bir an önce iyileşmeni diliyor. Yüzü sapsarı, saçları dağınık, başı yastığa gömülmüş yatan küçücük sarışın oğlan elçinin haberini alır almaz yattığı yerden doğruldu. Mutluluk içinde gülümsüyordu. Damdan düşer gibi sordu. Savaş ne zaman? Yarın. Bunu duyunca bir üzüntüdür kapladı içini, suratı asıldı. Çok yazık, ben katılamayacağım dedi. Elçiler ses etmediler. Nemetçek'in elini sıktılar sırayla. O ters pastorlar bile duygulanmışlardı. Bağışla bizi Nemetçek dediler. Bağışladım gitti. Öksürmeye başladı. Başı yastığa gömüldü yeniden. Sebeniç yastığını düzeltti. Pastör. Eh dedi biz artık gitsek. Bayraktar elindeki beyaz bayrağı yeniden kaldırdı. Üçü birden mutfağa geçtiler. Nemetçek'in annesi gözyaşlarını tutamadı. Hepiniz de iyi, çok iyi, çok mert çocuklarsınız. Yavrucuğumu böylesine seviyorsunuz demek. Biraz daha kalın, birer fincan kakomu için. Elçiler bakıştılar. Kakoya diyecek yoktu doğrusu. Ama pastör şöyle bir ileri fırlayıp başını yukarı kaldırdı gururla. Kakoyu hak edecek ne yaptık ki dedi. Yanındakilere döndü. İleri marş komutunu verdi. Hep birlikte uygun adım dışarı çıktılar. 8. bölüm. Savaşın gelip çattığı gün eşsiz bir ilk yaz günüydü. Sabah yağmur yağmıştı. Çocuklar yağmurdan tedirgin okulda pencerelerden üzgün üzgün bakıp durmuşlardı. Öğleye bakarsın yağmurdan ötürü savaş güme giderdi. Ne var ki öğlene doğru yağmur kesilmiş, hava açmıştı. Saat 1'e doğru ışıyan ilk yaz güneşi asfaltı kurutmuştu. Okul dönüşü hava yeniden ısınmıştı. Çevredeki dağlardan esen meltem taze kokuları da birlikte getiriyordu. Bir hava ki savaş için biçilmiş kaftan. Burçlara yığılan kumlar önce adam akıllı ıslanmıştı ama şimdi yeniden kurumuştu. Böylelikle kum bombaları elverişli bir duruma girmiş oluyordu. Saat 1'e doğru bir koşuşmadır başladı. Herkes evinin yolunu tuttu. Saat 2'ye çeyrek kala bütün ordu arsada toplanmıştı bile. Heyecan dünkü kadar büyük değildi. Bugün neler olacağını dünden bilmiyorlardı elbette. Elçilerin görünmesiyle gerilim azalmış, onun yerini sabır ve ağırbaşlık almıştı. Düşmanın ne zaman gelip ne zaman çarpışacağını biliyorlardı artık. Bir an önce savaşa atılmanın tutkusu içindeydiler. Boca yarım saat kadar önce savaş planında değişiklik yapmıştı. Çocuklar toplanınca bir de ne görsünler? 4 ve 5 numaralı süperlerin önünde derin bir hendek uzanıyor. Kolay korkuya kapılanlar hendeği düşmanın kazmış olacağını düşünerek soluğu Boca'nın yanında aldılar. Hendeği gördün mü? Gördüm. Kim kazmış? Bugün sabaha karşı Yano'ya ben açtırdım. Neden açtırdım peki? Savaş planını biraz değiştirdim de onda. Notlarını gözden geçiren Boca A ve B savaş birlikleri komutanlarının yanına çağırdı. Şu hendeği görüyor musunuz? Görüyoruz. Siper nedir bilir misiniz? Siperin ne olduğunu doğru dürüst bilemediler elbette. Boca açıkladı. Siper askeri birlikleri saklamaya yarar. Düşmanın gözünden saklanan birlikler çatışmanın en uygun anında saklandıkları siperden çıkar çatışmaya katılırlar. Savaş planınızı değiştirdiğim için Pal Sokağı kapısında durmayacaksınız. Onu uygun bulmuyorum. Siz iki grup. Birlikte işte bu siperlerde gizleneceksiniz. Düşmanın bir kolu Pal Sokağı'ndaki kapıdan girdi mi burçlardan bombardıman başlayacak. Düşman burçlar yönünde ilerledi mi odun yığınlarının dibindeki siperi göremez. Kısa bir süre bekleyeceksiniz. Sipere 5 adım kadar yaklaştılar mı başlarınızı hendekten çıkarır düşmana kum bombalarını yağdırırsınız. İşte siperlerden fırlayıp düşmanın üzerine atılmanın tam sırasıdır. Ancak düşmanı kapıya doğru sürüp kovalamanın sırası daha gelmemiştir. Bizi bekleyeceksiniz. Biz Maria Sokağı yönündeki işimizi bitirince saldırı borusunu çaldıracağım. Boru sesine duyar duymaz düşmanı kapıya doğru süreceksiniz. Maria Sokağı'ndaki düşman birliğini barakaya tıktık mı birinci ve ikinci burçlardaki adamlarımız öteki burçlara yardıma koşacaklar. Uzun sözün kısası. Göreviniz düşmanın ilerlemesini önlemek. Anladınız mı? Anladık. Ondan sonra sıra gelecek topluca saldırı borusuna. Sayıca biz onlardan iki kat daha fazla olacağız. Çünkü birliklerinden bir bölümü barakada olacak. Savaş kurallarına göre topluca saldırıda sayıca üstün olmamızın bir sakıncası yok. Yalnız kişisel saldırılar başka. O zaman bir kişiye iki kişi saldıramaz. Boca bunları anlata dursun. Yano gidip bir iki kazmadan hendeyi düzeltti. El arabasıyla bir iki arabada kum döktü hendeyin içine. Bu arada burçlardaki yiğitler de büyük bir çaba içindeydiler. Dişlerine tırnaklarına takmışlar, odun yığınlarının üzerinde hababam didinip duruyorlardı. Burçların biçimi çocukların yalnızca başlarının gözükeceği biçimde düşünülmüştü. Çocuklar sık sık eğiliyor, yok oluyor, sonra yeniden göz önüne çıkıyorlardı. Kum bombaları hazırlanıyor, rüzgar burçların üzerindeki kırmızı yeşil bayrakları dalgalandırıyordu. Yalnız köşedeki üçüncü burcun bayrağı yoktu. O bayrağı daha önce French atış alıp götürmüştü. Yerine bir yenisini de dikmemişlerdi. Asıl bayrağı savaşarak geri almak istiyorlardı da ondan. Başından geçmedik serüven kalmamış olan bayrak en sonunda gerepte kalmıştı. Önce French atışın ele geçirdiği bayrağı kızıl gömlekler botanik bahçesindeki yıkıntıda saklamışlardı. Derken Nemeçek gizlice gelip bayrağı almış, kumda bıraktığı ayak izlerini kızıl gömlekliler görmüştü. Bizim küçük sarı oğlanın ağaçtan kızıl gömlekleri içine düştüğü o unutulmaz akşam, pastorların bileğini bükerek Nemeçek'in elinden bayrağı almışlar. Böylece bayrak yine kızıl gömleklerin silah deposuna, baltaların yanına konmuştu. Oradan da gerep, pal sokağı çocuklarına şirin görünmek için çalmıştı. Ama daha o gün Boca Gereb'e biz çalınmış bayrak istemiyoruz. Biz bayrağımızı canımızı dişimize katarak geri alacağız demişti. Dün öğleden sonra da kızıl gömlekli elçilerin arsadan ayrılmalarından biraz sonra pal sokağı çocuklarından bir grup elçi olarak ellerinde bayrak botanik bahçesine doğru yola çıkmışlardı. Bahçede büyük bir savaş kurulu toplantı yapıyordu. Üç kişilik elçiler kurulunun başında Çele vardı. Öbür ikisi de Weiss ile Çonakoş idiler. Çele elinde beyaz bayrakla yürüyordu. Bir gazete kağıdına sarılmış olan kırmızı beyaz bayrağı da Weiss taşıyordu. Tahta köprüde karşılarına dikildiler. Dur, kimdir o? Çele ceketinin altındaki beyaz bayrağı çıkarıp yukarı kaldırdı, salladı. Nöbetçiler böyle durumlarda kural nedir bilmiyorlardı. Seslerinin bütün gücüyle adaya doğru bağırdılar. Hey, yabancılar var. French at bunu duyunca köprüye çıktı. Beyaz bayrağın ne anlama geldiğini biliyordu. Elçilerin adaya çıkmalarına izin verdi. Elçi olarak mı geldiniz? Evet. Ne istiyorsunuz? Çele bir adım ileri çıktı. Bizden almış olduğunuz bayrağı geri getirdik. Geri aldık ama böyle alalım istemiyoruz. Yarın bu bayrakla katılın savaşa. Ele geçirebilirsek bizde kalır. Beceremezsek yine sizde kalır bayrak. Komutanımız bunu size bildirmemizi istedi. Weiss'a işaret etti. Weiss çok ciddi bir yüzle gazete kağıdını açtı. Bayrağı çıkarıp öptü sonra uzattı. French Atış seslendi. Depocu Sebenich buraya. Fundalıklar arasından bir ses duyuldu. Sebeniç burada değil. Çele sesini yükseltti. Biraz önce bize elçi olarak gelmişti. French Atış öğleye bak unutmuşum dedi. Yardımcısı gelsin öyleyse. Aralanan funda dallarının arasından çıkan küçük Vendaver gelip komutanın önünde durdu. Elçilerden bayrağı al silah deposuna koy. Bunu söyledikten sonra elçilere döndü. Bayrağı savaşta depocu Sebeniç taşıyacak. İşte yanıtım. Çele beyaz bayrağı kaldırıp gideceklerini bildirdiği sırada kızıl gömleklerin komutanı yine konuştu. Bayrağı herhalde Gerep geri getirmiştir. Ses soluk çıkmadı. Hiçbiri karşılık vermedi. Atış yeniden sordu. Gerep getirdi değil mi? Çele disiplinli askerce bir tavır takındı. Bu soruya karşılık veremem yetkim yok. Sonra adamlarına komut verdi. Dikkat, ileri marş. Kızıl gömleklerin komutanını orada bırakıp gittiler. Çele için boşuna fiyakacı Çele dememişler. Şu yaptığını da tam askerce pek fiyakalı yapmıştı doğrusu. Kimsenin arkasından konuşmak istememişti düşmanla. O kimse kendilerini ele vermiş olsa bile. French atış biraz utanmış görünüyordu. Vendaver'e gelince o da elinde bayrak şaşkın şaşkın bakıyordu. Komutan birden öfkeyle çıkıştı. Ne dikilip duruyorsun orada be? Bayrağı yerine götürsene. Vendaver süklüm püklüm uzaklaşırken bir yandan da düşündü. Şu pal sokaklı çocuklar yaman çocuklar doğrusu. Bizim amansız Fransız'ı yine mat ettiler. Bu ikinci oluyor. Bayrak böylece yeniden kızıl gömleklilere geçti. Bu yüzden 3 numaralı burç bayraksız kalmış oluyordu. Gözcüler çoktan tahta perdelere tırmanmışlar, ata biner gibi oturmuşlardı. Biri Maria Sokağı yönündeki tahta perdeye, öteki de Paris Sokağı yönündekine yerleşmişti. Çocukların aceleyle yerlerini aldıkları odun yığınları arasından ilerleyen Gerep, gelip Boka'nın önünde durdu. Sayın Generalim, sizden bir dileğim var. Söyle bakalım. Generalim, bugün verdiğiniz emirle beni 3. burca, burç topçusu olarak atamışsınız. Nedeni de oranın köşe ve en tehlikeli yer olmasıymış. Bir neden de buraya geri getirdiğim bayrağın orada bulunmamasıymış. Ne istiyorsun peki? Beni oradan daha tehlikeli bir yere vermenizi diliyorum. Sper'e atanan Barabas'la yer değiştirmek istiyorum. Barabas keskin nişancıdır. Bombardımanın yapılacağı yerde bulunması daha doğru olur. Bırakın da ben Sper'de göğüs göğüse çarpışayım, izninizi dilerim. Boka şöyle tepeden tırnağa süzdü Gerep'i. Ne de olsa yiğitliğini de diyecek yok Gerep. İzin veriyor musunuz? Evet. Selam veren Gerep komutanın önünden ayrılmadı. Daha ne istiyorsun peki? Burç topçusu biraz tedirgindi. Dahası şu komutanım, yiğitliğine diyecek yok Gerep demen beni çok sevindirdi elbette. Ama ne de olsa yiğitliğine diyecek yok Gerep biçiminde söylemene üzüldüm.